Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Nasılsınız? Afiyet misiniz?
Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler
bir
nasılsınız?
Bir diş problemi yaşadığınızı...
Yok, zikre değer değil hocam.
Zikre değer değil olsa da...
Nimetler daha fazla.
Amenna ve saddakna. Geçmiş olsun gene de inşallah. Diş ağrısı zordur. Kulak ağrısı zordur. Baş ağrısı zordur.
Neresi ağrıyorsa.
Neresi ağrıyorsa can orada derler.
Evet.
Hocam kul hakkı... başlığını açmıştık. Aile içinde kul hakkı konusunu sohbet ettik geçen hafta. Dinleyicilerimizden güzel geri dönüşler oluyor. Hakikaten zikredilen kul hakkı hassasiyeti konusunda zikredilen hususların belki her ailede şu veya bu şekilde yer yer yaşandığı ama farkında olunmadığı gibi bir takım şeyler çok faydalandık, istifade ettik, kendimize daha çeki düzen vereceğiz gibi geri dönüşler geliyor.
Önemli.
Bu konuya devam edelim. Yani kul hakkı konusuna diye düşünüyorum. Farklı başlıklar açılabilir malumunuz. Yani hayatın hemen hemen her alanında kul hakkı başlığını açmamız mümkün. Onları böyle belli başlı alanlara şey yaparak mesela işveren işçi münasebetleri, çalışma hayatı, bu alanda yani işverenin beklentileri vardır, çalışanın beklentileri vardır ve genelde çalışan belki kul hakkının ihlal edildiği gibi düşünceler içerisine girer. Baksak şöyle, yani size bu konuda da pek çok şey ulaşıyordur, problem, soru ulaşıyordur. Sizin bizatihi gözlemleriniz vardır çalışma hayatımızda. Bir de şu, belki çalışma hayatımız hani İslam'a göre düzenlenmiş bir hayat da değil.
Ne yazık ki.
Bu alandaki hukuk, yani kapitalist sistem dediğimiz hadise kendi kuralını kendisi koyuyor. Yani bir yerde işveren de işçi de sanki bu kurala uymak kaçınılmazmış gibi bir his içine giriyor. Yani bu ihlaller varsa da bunlar işte kapitalist sisteme yüklenerek işin içinden çıkılmaya çalışılıyor. Ne diyebiliriz? Yani ya kapitalist sistem bizi buna mahkum ediyor. Dolayısıyla kul hakkı ihlalleri varsa da bu alanda, yani biz sistem mazlumuyuz, mağduruyuz. İşçi olarak da, işveren olarak da deyip işin içinden çıkılabilir mi? Şöyle bir hem genel hem özel değerlendirmeler yapsak diye düşünüyorum. Buyurunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam izin verirseniz ben işçi, işveren hakkından önce ya da bunun kul hakkı boyutunu ele almadan önce konumuzla direkt bağlantısı olmayan ama bu meselenin anlaşılması için zorunlu olan bir başlık açmak istiyorum. Bunu bir 10 dakika izin verirseniz buna
lütfen,
ayıralım.
Lütfen.
Şimdi biz müminiz. Elhamdülillah. Rabbimiz bize yaşama tarzımızı belirleyecek şeriat göndermiştir.
Evet.
Bizim şeriatımız vardır.
Evet.
Bu şeriatımızın tarlada neyi ekip biçeceğimize yön verdiği gibi işçi işveren ilişkilerimize de yön veriyor.
Evet.
Olan kuralları var. Bir Müslüman benim iş dünyam ilgili değildir şeriatımla, haşa demez. Namazı neyse işi gücü de odur.
Odur diyemez.
Dolayısıyla gerçek bir İslami ortam Müslümanın şeriatına göre, dinine göre diyelim, fıkhına göre diyelim, belirlediği, yaşamaya çalıştığı bir ortamdır. Bugün Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın başında olduğu bir devletimiz olsaydı bizim, yani tam anlamıyla Kur'an devletimiz, sünnet devletimiz olsaydı eğer, Allah'ın izni lütfuyla böyle bir nimetimiz olsaydı, işçi işverenle ilgili kurallarımızda İmam-ı Azam'ın filan içtihadına, Ebu Hanife'nin filanca sözüne diye başlayan, evet, cümlelerle belirlenecekti.
Evet.
Şu anda bu yok.
Evet.
Ama olmayacak diye de bir şey yok. Bunu dipnot yapalım. Muhakkak, bir izinle, evet, bir gün vakti gelince gelecek.
İnşallah.
Sabah olmadığı için henüz güneş doğmadı.
Evet.
Gece bitecek, sabah olacak. Biiznillahü teala Rabbim o günü bize göstersin diye niyaz ederiz. Şimdi hem işveren kardeşlerimiz hem işçi kardeşlerimiz Allah'ın dininin hükümran olamadığı bir ortamda iş görüyorlar, para,
evet,
kazanıyorlar,
evet,
veya ücret alıyorlar, veriyorlar. Yüz binlerce Müslüman işçi, çalışan ve binlerce işveren Müslüman şeriat eksenli olmayan bir Çalışma Bakanlığı'nın kararnameleri, yönergeleri, kuralları üzerinden iş görmek zorundalar. Yani bu bir vakia.
Evet.
Benimsiyoruz.
Ya da meclisin yaptığı kanunlar içinde.
Hani meclis Çalışma Bakanlığı'na, evet, havale ediyor ya, onu zikrettim,
evet,
ben. Bunu kabul ediyoruz, etmiyoruz, zaviyesinden bakmıyoruz meseleyi. Ama Müslüman bu mevcut mer'i yapıya, yani Allah'ın şeriatı esaslı olmayan yapıya bir işçi olduğu zaman ne kadar teslim olabilir, ne kadar benimseyebilir? Çünkü kul hakkını konuşacağımız bir ortam oluşturmadan önce, yani önce bu
zemin,
hakkı Allah'a göre cezalandıracağız, hak ihlalini, değil mi?
Tabii.
Biz burada İslami bir konumu konuşuyoruz.
Tabii, tabii.
Medeni hukuku konuşmuyoruz.
Tabii ki.
Önce o zaman o şeriatın yokluğundan ne çıkacak, onu bir konuşmamız,
evet, tabii,
lazım. Bunu bir zihnimize oturtalım. Şimdi burada diyoruz ki biz, tıpkı yolda trafik kurallarının İmam-ı Azam'dan alınmadığı gibi,
evet,
ama insani bir hacetten dolayı insanlar arası bir ittifak sonucu kırmızı ışık diye bir kural konduğunda mümin, yok böyle bir şey kardeşim Kur'an-ı Kerim'de, Buhari'de görmedik kırmızı ışık diye bir şey,
evet,
deyip kırmızı ışıktan geçme hakkına sahip olamıyor.
Olamıyor.
Neden, evet, olamıyor? Tamam, Buhari'de, Müslim'de kırmızı ışık diye bir şey yok.
Evet.
Sağa dönerken yayaya yol verin diye bir ayet hadis yok. Ama şu var. İnsanlar bir şeye ittifak ettiler mi? Bu şeriatın temeline de ters düşmüyorsa, bunu şeriatın hükmü gibi kabul etmek gerekir.
Evet.
Bu temel bir prensiptir. Eğer insanlar, herkes yılbaşında içki içecek diye kanun bile çıkarmış olsalar, şeriatın temeline, alkol yasağına aykırı olduğu için buna itaat etmeyecektik.
Evet.
Ama çalışma saati, dönelim şimdi meselemize, 8 ile 5 arası olsun. Tıp tespit etmiş ki bir insan 8 saat çalışır, daha fazlasında yıpranır. Tespit etmiş.
Evet.
Bunun ayette hadiste geçmesi gerekmiyor.
Evet.
Bunun gibi hemen hemen bütün kurallar, hemen hemen diyorum, bir iki istisnası olabilir bunun, bütün kurallar çalışma dünyasını belirleyen, yönlendiren kurallar, insan oğlunun maslahatı için geliştirilmiş, tıpkı yollar gibi, yapı sistemi gibi olan şeylerdir. Üç katlı ev Efendimizin zamanında yoktu.
Evet.
Ama üçüncü katta oturmak günah mıdır diye bir soru sormuyoruz. Şehirleşme mantığı, kalabalıklaşan nüfus, üç katlı evi, 30 katlı evi
zaruri hale getirmiştir.
Zaruri hale getirmiştir. İş dünyasının da dinimizin temel umdeleriyle özellikle sürtüşmeyen bölümleri insani ittifaklardır.
Evet.
Bu insan,
ben şöyle diyorum, insan araya araya bir anda fıtri olanı da buluyor.
Bulmuştur. Maslahattır.
Evet.
Şeriatımız da insanın maslahatı neredeyse onu kabul etmiştir zaten.
Evet.
Bu din maslahat dinidir.
Evet.
Yani maslahat,
mesalihi mürsele diye.
Mesalihi mürsele de, yani insanların önüne çıkmış maslahatlar,
evet,
diye yorumlanabilir. Bu maslahatımız, yani insan hayatının daha huzurlu olması, insanın daha güvende olması için gerekli olan şeyler, dinimizin reddedeceği şeyler değildir. Mesela inşaatta çalışan işçinin kask kullanması.
Evet.
Patron kask kullanacak.
İş güvenliği.
Veya müfettiş geldi, kask kullanmadan yakaladı, ceza kesti. Vay, bu şirk sayılır. Allah'ın emretmediği bir şeyi siz nasıl emredersiniz? Biz sarık takarız, kask takmayız diye bir şey söyleyemez mümin. Evet. Yani bu mesele sarığın yerine konan İskilipli Atıf'ın idamına sebep olan bir kasket değil ki bu.
Değil, evet.
Yani o kasket başka. Orada bak, şeriatın kıyafetine müdahaleden dolayı, sünneti çiğnemekten dolayı bir sorun vardı. Evet. Orada hemen kıyamete kadar yaşayan bütün müminler İskilipli'nin yanında duracaklar. O kanunu da zulüm, o mahkemeyi de zalim kabul edecekler. Ama inşaatta işçinin kask kullanması veyahut da filan kemeri kullanmadan iskeleye çıkmayacaksın demesi, vay işte bu mecusilerin kullandığı zinnardır, siz nasıl bunu bize taktırırsınız gibi bir şey demeye gerek yok.
Evet.
Yani burada önce şunu tespit edelim. Mevcut çalışma kanunları, işçi işveren düzenini belirleyen kanunlar bir insani ittifaktan oluşuyordur. İnsanın maslahatı gözetilir. İnsan araya araya sonunda kaliteyi bulmuştur. Bulmaya hala da devam ediyor. Hala da bitmedi arayışı insanın. Yani hala insan onurunu zedelemeyen bir işçi işveren ilişkisi hala aranıyor.
Evet.
Bu %100 gerçekleşmiş değildir. Bunun en tipik örneği de mesela insanlık köleliği kaldıralım artık, kölelik olmasın demiştir. Hayır, kölelik peygamber zamanında vardı, varsın diyen bir alim çıkmamıştır ama. Niye?
Evet.
Tamam, insanlık ittifak ediyorsa zaten Allah-u Teala bunu aman yaşatın diye bize bir emir vermemişti. Bunun gibi çalışma dünyasını yönlendiren kanunlar, hatta mahkemeler şeriat eksenli olmak bir kenara, anti şeriat sistemi olduğu halde Müslüman bir işçi zulme uğradığında başka türlü zulmün giderilmesini sağlayamayacaksa mahkemelere müracaat edip, mesela Çekoslovakya'da mahkemeye müracaat edip gasp edilen 5000 eurosunu talep edebilir. Yani bu şirk düzeninden istifade etmek ya da şirke kaymak, İslam'dan çıkmak gibi tehlikeli bir noktaya götürülmemelidir. Eğer bu meseleyi, yani Çekoslovakya'da bir Müslümanın gasp edilen 5000 eurosunu alabilmek için, patronundan geri alabilmesi için Çekoslovakya'da bir mahkemeye müracaat etmesi, müşrik bir bile olmayan putperest bir mahkemeden yardım istemesi,
müşriğin mahkemesine başvurmak değil yani.
Bu alkolü hastanede tedavi unsuru olarak kullanmaya benzeyen bir şey. Bu bir benimseme tarzı değildir. Başka türlü bir alternatifi araç, yoktur Müslümanın. Eğer burayı böyle gevşek tutmaz ya da gidip şirk düzenini gönülden ister manzara gibi kabul edersek biz, o zaman Müslüman ne işçi olabilir, ne işveren olabilir?
Her yerde çünkü karşısına başka bir
ne
sistem
olabilir?
Çıkar.
10 dönüm bir yer alır, orada buğdayını eker, kendi reker, kumaşını da kendi yapar. Böyle bir hayat da mümkün değil.
Evet.
Yani gönlümüzün şirk düzenlerine kayması, Çekoslovakya düzenine kayması başka bir şey. Böyle bir şeyi talep etmemiz, hoş görmemiz başka bir şey. İmanla alakalı bu.
Evet.
Ama hastanede, ameliyathanedeyken alkol müdür, hemşirenin eli üstüme mi değdi gibi bir ayrıntıya giremediğimiz gibi, hayatın içinde de bir tür ameliyatlarda geçiriyoruz günümüzü.
Evet.
Yani zaruratı, zorunlu ortamı mümin değerlendirir. Burada abartmanın gereği yoktur. Aç kalmak bir fazilet değil. İşsiz Müslüman çok faziletli bir Müslüman değil ya.
Evet.
Yani sırf böyle muhalif davranacağım diye Müslümanların sadakasıyla geçinmek diye de bir ayrıcalık yapamayız kendimize.
Evet.
Bu mukaddimeyi hocam özellikle yapmak istedim çünkü bugün bir şeriat nizamı üzerinden bir işçi işveren ilişkisi kurmamız mümkün değil. İki Müslüman ortaklık yaparken de sonunda mahkemeye düşebiliyorlar. Gerçekçi olmak gerekiyor. bu gerçekçiliğimiz bizi yani dinimizden taviz vermeye götürmeyeceği gibi herhangi bir şekilde küfrün işte Çekoslovakya'daki batıl bir sistemin içimizde ikna edici niteliğe ulaşmasına da herhangi bir şekilde kabul etmiyoruz. Mevcut işçi işveren ilişkilerindeki esası kapitalizme dayanan,
evet,
kapitalist Avrupa'nın ihdas edip içimize soktuğu yasalar, işte örfler, teamüller, bunlardan bir kısmı zaruretten dolayı kabul ettiğimiz şeylerdir. En üst noktalara, mahkemelere falan taşındığında. Diğer bir kısmı ise zaten insanlığın şeriat devleti de olsa, mesela bugün İslam tam devlet olsa bir yerde, 8'den 5'e kadar olmaz, sabah namazından başlayacak çalışmalar diye bir şart getirmez.
Evet.
Yani sabah namazında illa açacaksın dükkanını, iş yerine gelecek, sabah ve yatsı arası çalışmak olur İslam'da. Böyle bir şey yok.
Ama cuma saatinde mesela.
Onu açacağız işte, evet, o konumuza. Dedik ya, bazı noktalar hariç, hı hı, yani ortada bir sıkıntı yok.
Evet.
Ama cuma namazı sıkıntısı var. Alkollü çalışma sıkıntısı var. Kadın erkek karma ortam sıkıntısı var. Zalim mantıkla üretilen, yani insan nesline zarar veren, mesela GDO'lu bir yiyecek cinsinin üretildiği bir fabrikada çalışmak var. Yani bu tip şeyler var. Veyahut da stratejisi İslam'a ve Müslümanlara zarar verme üzerine planlanmış bir kurumda çalışmak var.
Evet.
Yani bu tür şeyler istisna. Bunlar yeri geldikçe açılır. Ama her halükarda bugünkü işçi işveren ilişkilerinin temelinde insani bir ittifak vardır. Bu dinimiz açısından sakıncalıdır denecek noktaları genelde yoktur. Tek tük noktalar vardır. Bu girişle biz sözümüze başlayalım isterseniz.
Tabii, tabii.
Şimdi işçi işveren ilişkilerinde en önemli nokta sözleşmedir.
Evet.
Sözleşmedir. İşçi attığı imzaya göre, işveren attığı imzaya göre kul hakkı ihlali yapar veya yapmaz. Mesela bir fabrikada 50'şer kiloluk torbaları kaldırıp ikinci kata taşıma diye bir iş var. Evet. Bir o işimiz var diyelim. Bir de aynı torbaların ağzını dikme işimiz var.
Evet.
Bu ikisi yük olarak aynı değil herhalde. Birini tabii zımbalıyorsun ki, tak tak tak, saatte 500 torba zımbalıyorsun, dikiyorsun çuvalına. Birini de sırtına alıp 50 kiloyu 20 basamak yukarı çıkarıyorsun diyelim. Yani ikisi aynı iş değil.
Değil.
Şimdi iki işçi, imzanın niteliği üzerinde bunu örneklendiriyorum. İki işçi, biri bu fabrikada ne iş verilirse bunu yapacaksın, İşte gördüğün işler burada bak, bu fabrikada diye deniyor. Öbür işçiye de sen bu çuvalların ağzını dikmek için bu fabrikaya alındın deniyor.
Evet.
Karşılığında da sana 100 birim para verilecek her ay.
Evet.
8'de burada olacaksın, İşte 5'te gideceksin, öğlende bir saat molan olacak, klasik şeyler. Şimdi 50 kiloluk çuvalı 20 basamak kaldırmak, taşımakla 50 kiloluk çuvalın ağzını dikmek aynı şey değil.
Kesinlikle.
Hafif olan için alınan bir işçiye sen burada çalışacaksın, şimdi bu çuvalları taşı deneceği zaman yeni bir protokol gerekir.
Evet.
Denebilir ki bu çuvalları taşıman karşılığı %20 sana fark vereceğiz biz. Aksi takdirde bu bir kul hakkıdır. Burada neyi açıyorum? Anlaşmada imza neyin üzerine atıldıysa esas olan odur. Patronun şoförü olarak işe alınmış birisi çuval taşıttırılamaz. İkisi aynı değil. Şehir içinde ben bir yere gittiğimde şoförüm olacaksın denmesiyle tırı alacaksın, 6 hafta 7 hafta oturduğun evin dışında bir yere, ülkeye götüreceksin, ihracat malını taşıyacaksın denmesi ayrı bir şey. Bir numara haktan mesul olmamak için ya da kul hakkına sebep olacak bir ihlal yapmamak için bir numaralı şey imzanın aşılmamasıdır. Bu da neyi gösteriyor? Hem işçi hem işveren neye imza attıklarını çok iyi düşünmelidirler.
Evet, neyi de ahitleştilerse.
Neyi de ahitleştirdiler. Mesela işçi kardeşlerin şöyle bir sorunu oluyor. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay işsiz kalıyor. Elektrik faturalarını ödeyemiyor. Duyuyor ki filan yerde işçi alınıyormuş. Vasıfsız işçi diye muğlak bir kelime var.
Evet.
Vasıfsız ne demek? Ben seni istediğin gibi çalıştırırım, hık çıkarmayacaksın demek.
Evet. Ne olsa yaparım gibi.
Ne olsa yaparım, ne olsa yaptırırım.
Evet.
İki taraf içinde ne olsa. Ne olsa da yaptırırım ben.
Evet.
Vasıfsız bu anlama geliyor.
Evet.
Bir dakika. Vasıfsızım ben diye. Yani köle değilim ki. Burada bu işçi
yani,
kardeşimiz
sözleşmeye imza atma zorunluluğunda olan sıkışıklığı
ya da kendini
sebebiyle
öyle o zorunluluğu
sıkışıklığı sebebiyle yani işsiz kalma vesaire.
Böyle bir Müslüman hocam o kağıdı almalı.
Evet.
Çünkü mağdur olduğu için o onu okusa da anlamıyordur.
Evet.
Çünkü zorda. Almalı. Anlayan birine götürüp bir baksana ya bu benim kaldıracağım bir iş mi demeli. Yani boş kağıdı imzalayan suçludur. Ya da matbu bu, bunu zaten herkese imzalattırıyorlar diye imzalayan suçludur. Kanunlar nezdinde de suçludur. Şeriat nezdinde de suçludur. Yani 15 saat çalışacaksın yazıyor orada. Böyle bir şey olur mu ya? Sen dayanabilir misin 15 saat? 3 gün 5 gün dayandın. Bu nedenle işçi de işveren de imzaladıkları kağıdın esiri olacaklarını bilmelidirler.
Onunla yargılanacaklar.
Dünya şartlarında da, uhrevi alemde de, yani ne bileyim küçük harflerle yazılmıştı ben okuyamamıştım diye bir şey olmaz.
Evet.
Bu sebeple vasıfsız işçi kelimesi bir tür, yani sömürülmeye hazır mısın gibi bir sloganın da içini dolduruyor. Yahut da her türlü hıyanetin kendisinden bekleneceği bir adam olarak da ele alınabiliyor. Çünkü vasıfsız, bu diplomasız, niteliksiz bir adam gibi
evet
algılıyor. Halbuki insanlık en büyük vasıftır. İnsan olmak
evet
bir vasıftır bu
evet
de yani. Vasıf bir nitelik demekse bir kimsede
evet
insan olması vasıftır onun bir defa.
Evet.
İnsan da mükerremdir. İkinci mesele hem işveren hem işçi açsın. Ben bir ders yapmıştım. İnternette o dersim var. İşin de işçinin de hakkı var demiştim. Dersin adı öyleydi. Yani sadece iş hakkı değil, sadece patron hakkı değil, işin de hakkı var. Bilhassa resmi kurumların iş yerlerinde.
Yani işin gerektiği biçimde yapılması.
Yani
değil
tabii işin hakkının verilmesi de
evet
söz konusu. Yani sen bir makarna fabrikasında çalışıyorsun. Patron ve işçi açısından bir sıkıntı yok, iyi gidiyor ama bana sattığınız mal üzerinde yazan etiketteki nitelikte değil. Sen mesela tuzunu az katmışsın orada. Hamurunu az yoğurmuşsun, dikkatinden kaçmış mesela.
Yani beklenen kalitede üretilmemiş.
Üstündeki mal teftişte edilmemiş bu.
Evet.
Ben almışım onu bebelerin de yiyebileceği makarna diye götürmüşüm çocuğuma. İshal etmiş bu. Yani işin
evet
de hakkı var. İşçinin de var, patronun da hakkı var, işverenin de hakkı. 3 hak peşinde koşacağız. İkinci nokta bu.
Evet.
Tekrar ediyorum, hep işçi hakkı diye bir hak konuşuluyor.
Evet.
Bu tek taraf olur.
Hı hı.
İşverenin de hakkı var. Tıpkı anne baba ve çocuk hakkı dediğimiz
gibi, evet,
işçinin, işverenin ve işin hakkı.
Evet.
Çünkü biz ümmet olarak yaptığımız işin iyisini yapmakla emrolunmuş bir ümmetiz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Yani Allah yaptığınızın iyi olmasını murad eder.
Evet.
İyi iş yapın, kaliteli olsun müminin
evet
işi. Yani ihsan ibadetimizde de, dünyevi işlerimizde de karakterimiz olmalıdır bizim.
Evet.
Dolayısıyla işçi ve işveren haktan hukuktan söz ederken sadece işçi fazla çalıştırıldı, işverenin mesaisinden çalındı yeterli değil. İşin hakkından da söz etmemiz lazım.
Evet.
Hatta işveren bile bunda tolerans tanıyor olsa mümin bunu yapmamalı.
Evet.
İkinci kul hakkına tekabül edebilecek böyle bir şey. Mesela işçi işveren konusunda biz ne diyoruz? Patronun hakkı olursa kul hakkı oluyor. Güzel. İşçinin hakkı olursa kul hakkı oluyor. İyi. Bana bir terlik satıyorsun sen. terliği yapıştırmışsın. Normalde yapışması lazım. Hele mesela ben çok dikkatimi çekmiştir. Sizinle de paylaşayım bu hatıramı. Hacılar terlik giymek zorundalar biliyorsunuz. Evet. İhramdayken.
Evet, evet.
Türkiye'den terliğini getirirlerdi. Ben 7 sene hep gördüm. İşte Araplarınki ayağıma uymaz. Arapların dediği o da Türkiye'den geliyor zaten evet. De. Doğru, Türkiye'den getir. Niye orada terlik arıyorsun?
Ayağına uyanı seçmiş oluyor Türkiye'de.
Ben hatta Harem-i Şerif'te kaybolur diye iki terlik götürün diyorum. Biraz da bayanlara diyorum ki iki terlik götürün siz. Biri muhakkak kaybolur. hiç unutmuyorum hocam. Hacının bir tanesi terliğini çıkardı otelde. Çantasından giydi. Harem-i Şerif'e geldi. İhramlı. Dualar yaptık filan. Arafat'a çıkıyoruz. Bastı koptu terlik ayağından. Yapışan yerinden koptu. İhramlı haliyle, haşyet halinde adam beddua etti onu üretene.
Allah Allah, evet.
Ya Allah belanı versin be adam dedi. İki kat para alsan da beni yalın ayak bırakmasaydın dedi.
Evet.
Hakikaten dönüp terlik alacak bir yerde yok hocam.
Doğru doğru.
Terlik alacak bir yerde yok.
Ne yapacak orada?
Otobüse
hakikaten
biniliyor. Ben şöyle bir çare ürettim ona. Dedim ki bak dedim. Harem-i Şerif'in önünde hep böyle çöp gibi yığılır terlikler. Görmüşsünüz.
Evet.
Şuradan ayağına bir tane at hemen dedim. Sonra buraya getirip bir tane bırakarsın sen. Çünkü onlar genelde çöpe atılıyor. Sahipleri karıştırıyor. Kayboldu diye alamıyorlar.
O yani konuyla şey ama oraya geldiğimiz için hakikaten oradan bir terlik alınınca yerine yenisini bir başkasını yok bırakmak gerekir mi gerekmez mi?
Değil. Onlar çöpe tarif gibi ettiğim yeri belki siz şu anda göremiyorsunuz.
Yok yok, iyi hatırladım
değil
ben.
Temizlikçiler onları böyle sahipsiz terlik olarak sürüyorlar makinelerle, böyle onlar oradan çöpe atılıyor sonra. Öyle
bir de
olsa
o kapılarda oluyor mesela. Ama birikmiş, atılmış, birikmiş yani şeye konmuş değil de.
Onlar içerideki on binlerce insanın terlikleri çıktıklarında alacaklar onları.
Evet.
Buna rağmen o Hacı Efendi'ye bir tane daha getiririz buraya. Ama 3-4 defa beddua etti o terlik fabrikasına. Şimdi biz hep patronun hakkından, işçinin hakkından konuşurken, işte çocukları işçinin aç kalırsa filan gibi konuşurken, üretilen nesnenin kullanıcısının da hakkı var ortada. Şimdi patron buraya 3 defa bu fırçayı sür, bu yapıştırıcıyı demiş. Bir defa sürüp keyfine bakmıştır. Tutar tutmaz koptu, terlik elinde kaldı. Ben uç bir örnek veriyorum şimdi. Yani illa böyle.
Yani ürettiğimiz malın tüketicisinin de onu üretene, çünkü yani işverene ve işçiye şeyi.
Çünkü iş yerinde işçi ve patron arasında kalmıyor ki o çalışma.
Doğru.
Orada bir şey üretiliyor.
Doğru.
O üretim bir yere gidiyor. Çok basit bir örnek daha mesela. Santrale bakan bir memur düşünün.
Evet.
İşte filan numaradan arıyorsunuz, karşınıza çıkıyor, yönlendir bunu diyor. Uyuşuk uyuşuk edalarla yönlendiriyorsunuz. Adam yanlış anlıyor ve işi olmuyor. Şimdi patron burada işçiye karşı bir zulmü yok. Ben şu kadar bin birimle seni burada tuttum.
Evet.
Sen burada telefonlara bakacaksın, yönlendireceksin. Mesela diyelim ki şey hatları var ya, aldığınız malı arızasını bildiriyorsunuz. O da size telefonla yardım ediyor.
Evet.
Ya servise getir diyor. Söyle bir tarif ettiğiniz adam o tarifle fişe taktı, yandı makinesi.
Evet.
Şimdi adam da makineyi yanlış fişe taktı, voltajını ayarlamadı, yandı oluyor. Adamın makinesi gidiyor. Patronla işçi arasında bir sorun yok. İşçiyle o işten yararlanacak birisi arasında kulak bir sorun var.
Doğru.
Dolayısıyla hem patron hem işçi birbirleri arasında bir kul hakkı kaypak zemininde bulunabilecekleri gibi üçüncü kişilerle kul hakkı açısından da bulunabilir. Artı devlet de devreye giriyor. Kamu.
Evet.
Bu kul hakkı açısından kamu da devreye giriyor. İşçi işveren konusunu konuşurken kamu hakkını da konuşmak lazım.
Ya da kamunun nerede durduğu.
Yani belki bunu müstakil bir başlık olarak şey yapmamız lazım ama kamu hakkı, buna devlet deyince daha iyi anlaşılıyor. Da kamu kelimesi pek oturmuyor vatandaş düzeyinde. Devletin hakkı da, yani ne devleti olursa olsun devletin hakkı da vatandaşa dönen, dolaylı olarak da olsa vatandaşa dönen bir hak olarak ortada duruyor bu. Yani bilhassa kamunun maliki olduğu alanlarda çalışan kardeşlerimiz için, yönetici olan kardeşlerimiz için patronluğu onlar temsil ediyorlar orada mesela. Bu alanlara da dikkat etmek lazım. Tabii bunların her birinin mesela tüketici hakları diye bir bölümde üçüncü kişileri konuşabiliriz. Kamu hakkı nedir? belki onu konuşabiliriz ama genel olarak bunlara temas edelim. İşçi işveren deyince sadece patron sigortasını ödememiş, düşük göstermiş. İşte o düşük gösterdiği için de şöyle olmuş. Bunlar belki hep gündeme geliyor ama onlar, çok ucuz konular bunlar. Zaten bunun haksızlık olduğunu herkes anlıyor.
Evet.
Bir de gözden kaçan koca koca haklar var. Onları özellikle vurgulamak istiyorum. Burada önemli bir başlık daha var. Şimdi taraflardan biri yanlış yapıyor.
Evet.
Mesela patron işçiye haksızlık yapıyor. İşte 25'e anlaştılar da 24 veriyor.
Evet.
Genelde şununla karşılaşıyoruz. Diyor ki işçi, bana işte ay sonu şunu verecekti diyor. Bahane uydurup vermiyor. Kasada bende olduğu için eksiği ben alıyorum diyor. Anladınız
yani
mı hocam?
Anladım. Yani kasayı yönetmek üzere çalışıyor.
Dükkanı ona bırakmış.
Ya da dükkanın işte diyelim ki sattığı şeyden patronun eksik verdiğini düşündüğü şeyi cebine atıyor.
Mesela diyor ki
kendi kendine tamamlıyor.
Bana 8 saatten fazla çalıştırıyor diyor. 9 saati buluyor bazen çalıştığım diyor. Bu ek ücreti gerektiriyor diyor. Bunu vermiyor. Ben de kendim kesip alıyorum bunu diyor.
Evet.
Şimdi çok enteresan. Burada görünürde %100 haklı. Hakikaten çünkü
böyle bir hakkı var gözüküyor. Evet.
Ya alacaklı.
Alacaklı. Evet.
Alacaklı doğru. Alacaklı evet. Doğru. Ama alacakta
hak yapıyor.
Yani tahsil yöntemi yanlış.
İhkak hak yapıyor.
Tabii. Şimdi burada birincisi herkes hakkını kendine göre bir yönle
alırsa
bu terördür.
Evet.
Yani kasa terörüdür. İlla silahlı olması gerekmiyor. Kasada yapılmış bir terördür. İki, Müslüman emin olma vasfını kaybediyor.
Evet.
O zulmederek patron olan, zulmederek Müslümana yakışmayan bir işi yapıyor. Bu da emin. Kasa kendisine emanet edilmiş bir insan, eminliğe aykırı bir iş yapıyor. Burada medeni olmak, cesur olmak ve bana yapılan doğru değildir. Benim %10 kısılmış oluyor maaşım. Ay sonu %10 hakkımı verin demesi
demek
lazım. Bunu dersem işten atar diyor.
Aynen.
İşten atarsa Allah'ın rızkı da mı kesilir soruyorsun. Tıkanıp kalıyor bu sefer.
Hmm.
İşte patronu, işi, sosyal güvenlik vesaireyi her şeyi zannetmek, tevekkül ve kader teslimiyetimizi zedeleyen bir idrak sahibi olmak devreye giriyor burada.
Evet.
Yani o atarsa atsın, Allah senin rızkını kim bilir nerede yazmış, daha iyi bir yerde yazmıştır.
Fakat hocam burada öbür taraftan bakarsak bu çok yaygın bir uygulama olarak görülüyor. Yani ya işçiye o sözleşme çerçevesinin ötesinde bir takım işler yaptırma ve sözleşmede kararlaştırılan ücretin üstündeki kısımların da es geçilmesi durumu çok yaygın olarak yaşanan
elbette
bir şey.
Tabii çok
yani
yaygın.
Yani orada belki o işverene de yani bir şey demek lazım. Yani bu yapılanın şimdi çok olağan şeyler. Canım ne olacak falan havasında oluyor genelde bu.
İşverene hiçbir şey demek lazım değil hocam. Zalim adama ne diyeceğim ben? Zalim adam
yani,
hocam.
Yani şöyle bir şey. Yani bu tabii belki bu
söylenecek çok söz var da dinlemez.
Yani, bence onu söyleyin. Yani şöyle söyleyin.
Zalime
yani,
mı söyleyeyim bunu?
Hayır zalim bizi dinleyen insanın anlayabileceğini düşünerek o açıdan
şüphesiz
diyorum.
Şüphe.
Yani
ben refleks olarak bunu söylüyorum.
Çünkü bazen de adet oluyor hocam. Yani
tabii
belli bir hassasiyeti var. Kul hakkı hassasiyeti ama oluyor zaten bunlar falan, ne olur ki canım, bir yerde hesaplaşılır falan gibi bir mantıkla da olabiliyor.
Bu iki türlü oluyor hocam. Şu dikkatimi çekiyor benim. Mesela patron çalıştırıyor. 3-4 ay sonra çağırıyor. Yavrum epey de senin hakkına tecavüz ettik. Bu 500 lirayı al. O aradaki farkları kapatalım. Tamam abi, helal olsun diyor. Bir sıkıntı yok bunda.
Evet.
Ama Patron senelerdir böyle yaptığı halde sırf bayramda bir ayakkabı hediye aldı diye bütün bu açıkları kapattığını varsayıyor. Bu büyük bir zulüm.
Evet.
Anlaşmanın dışındaki her dakika zulüm zaten. Evet. Her iş çeşidi, farklı yaptırılan her iş çeşidi. Başlarken öyle başladık sözü zaten.
Evet.
Bir zulüm çeşidi. Bu sebeple kardeşlerimiz hakkını aramayan veya yani ezilmekte sakınca görmeyen ya da bu işler böyle yürür zaten. Öbür fabrikadakileri de öbür iş yerlerindeki de böyle sömürüyorlar. Geçen gün sesini çıkaran işten atıldı.
Evet.
Deyip yani rızkı patronun elinde zanneden insanların buna daha çok sebep olduklarını zannediyorum. Yani mümin insan ne zarar verir ne de zarara razı olur.
Evet.
Ortasını bulmak zorundadır mümin. Buradaki sıkıntı işçilerin teslimiyetle hakkaniyet arasındaki farkı kestireme işlerindendir. Kör kör teslimiyet yoktur. Hakkaniyet üzerine devam edilmelidir. Birinci noktamız...
Hocam orada şöyle bir şey, yani işveren daha güçlü gözüküyor işçiye göre. Yani değil mi? İşi veriyor. Öbürünün de işe ihtiyacı var. Onun için hani biraz sistemler bunları kurallara bağlamaya çalışmışlar. Yani işçilere işte toplu sözleşme, bir takım ahitlere riayet falan gibi bir takım sistemler oluşmuş. Yani ferdi ilişkilerde şu psikoloji, yani siz de çok görmüşsünüzdür. Yani ben veriyorum işte. Yani
5 veriyor, yani, 5 görüyor.
Hani işçi ya bu rızkı bana patron vermiyor diye düşünüyor ama bazen de patron da sanki rızkı veren benmişim gibi. Değil mi? O tarz tabii, bir psikoloji
tabii,
de
var, var.
Oluyor. Hatta bazen bu dindar olanda da oluyor. Yani
ya ne yazık ki benim kanaatlerim tam büyük kurumlar, yani sahibi işte Müslüman olmayan veya olan büyük kurumlar daha şeffaf çalışıyorlar.
Ha, şeffaf kanuna, evet. Ya.
Kanuna karşı da şeffaflar, işçisine karşı da şeffaflar.
Evet. Kurallara göre işliyor. Yani
mecbur kalıyor ya da çok iş yeri var, çok takip edebilmek takip için edebilmek her şeyi için, rakamsal rakam, olarak evet. Görüyor. Burada ben yine işçilerin, işçi olan insanların bakışları ve titizlikleriyle bunun düzelebileceğini düşün. Hakkını aramayan için kimse ağlamaz hocam.
Evet.
Hak edip hakkı aramak lazım.
Evet.
Hak etmeden ararsan seninki de bir zulüm çeşidi olur zaten. Hak edip hakkı aramak lazım. Benim evet. Kanaatim o hocam. Öbür türlü yani patron da para verdiği için o parayı verirken kalbi cızcız ediyordur adamın, yani ay başı alırken cız etmiyordur da verirken cız ediyordur yani. O da insan, onun imtihanı da o zaten.
Evet.
Yani burada körü körüne bir patron düşmanlığının gereği yoktur. Körü körüne işçilere saf olur vesaire gibi cahilce bir söz söylemenin de gereği yoktur. Hakkın oturtulamadığı yerler vardır. Hakkın işlediği yerler vardır. Bu yani işçi olan insanın, anlaşma yapan insanın özellikle yani kültürlü olması mı diyeyim, haklarını bilmesi mi diyeyim, böyle bir ayrıma gidilmesi lazım. İşçiler yani hakları nedir, anlaşmada neye imza attılar, bunu bilirlerse daha az ezilecekleri kanaatindeyim.
Belki şunu da şey yapalım hocam, bir yani bu mukavelelerde daha çok patron belirleyici oluyor.
Tabii. Parası olan konuşuyor.
Parası
hocam.
Olan belirleyici oluyor. Orada.
Ama yani, burada müsaadenizle hocam, kanunlar da Türkiye'de ve hatta Avrupa'da işçi lehine.
Doğrudur, işçi lehine. Ama gene demin söylediniz, yani büyük işletmelerde bu kuralların uyulması daha şey oluyor. Yani belki verimli de oluyor. Başka türlü kontrol de edemiyor. Şöyle bir şey, yani dindar insana, İslami hassasiyeti olan insana, kul hakkının hesabının verileceğini düşünen insana, işverene, yani burada hakikaten işçinin o zayıf tarafını da, yani itiraz edemeyeceğini, hakkını arayamayacağını, bazen hakkı aramak, bir de şu var hocam, en böyle bu konularda hassas insana bile 3-5 kere hakkınızı söylediğinizde bir şey mesafe koymaya başlayabiliyor.
Tabii.
Onun için yani belki işverene, yani sen tayin edici konumdasın. Onun için buradaki kul hakkı disiplinini gözetmek de senin öncelikli hassasiyetin olmalı gibi mi düşünüyorum yani?
Hayır. Buna söyleyecek bir itirazımız yok. Yani gerçekten parayı elinde bulunduran hızlı giden araba gibi. Traktöre göre daha fazla trafik suçu işler. Yani daha hızlı gidiyor. Kaza oranı daha yüksek.
Daha yüksek.
Traktör ne kaza yapacak? 25 kilometre gidiyor zaten.
Evet.
Yani olsa olsa
Devrilir.
Ama yani hızlı giden 200 kilometre sürat yapan bir arabanın kazası daha büyük. Daha ölümcül kaza yapıyor. Yani patron durumunda olan, işveren durumunda olan her zaman suçlu olma riski daha fazla olan biridir. Bu yüzden de kanunlar genelde bilhassa Avrupa Sözleşmesi civarında çerçevesinde yapılan kanunlar, ILO'lar falan vesaire.
Evet.
Bunlarda hep işçi korumalı. Hatta yazılı olmayan kanunlara rağmen teamül şeklinde işçilere, mesela avukat arkadaşlarla görüşüyorum. İşçiyle patron mahkeme olduğunda 1-0 başlıyor işçi, diyor mahkemeye.
Doğru, evet.
Yani patronun iki öne çıkması lazım ki 2-1'le bitirebilsin mahkeme.
Evet.
Böyle bir enteresan tespit var. Bunda da bir çok böyle yani aman Allah'ım diye bir ürkütecek bir durum yok.
Hocam her sistem zaten biraz İslam'da yani zayıfı korumak için değil mi?
Şüphesiz.
Tedbirler getirir. Yani kadını korur, yani çocuğu korur, yaşlıyı korur, hayvanı korur değil mi yani?
Ama zayıfın bunu suistimal etme ihtimali
lazım.
Var.
Etmemesi lazım.
Evet. Tabii yani nasıl patronun elindeki parayı, işverenin elindeki imkanı suistimal etmemesi gerekiyor. Öbürünün de zayıflığını suistimal etmemesi gerekiyor. Burada hocam namazı abdestli kılıp abdestsiz kılmak gibi bir kalbi meseleyle karşı karşıyayız.
Evet.
Mümin camiye geldiğinde nasıl Allah'ın huzurundayım diye düşünüyorsa, yarın bu insanla kıyamet günü yüzleşir miyim ben diye de düşünmeli.
Aynen, evet.
Yani bunu düşünemeyen birine söylüyorum işte, diyecek bir laf yok hocam.
Evet.
Yani eğer bir insan mahşerde işçim dediği bir adamla yaka pençe dövüşecekse ve bununla ilgili de ayetler, hadisler bu kadar bildiği halde bir dikkate almıyorsa, sadece ben ehli tarikim, geçen sene hacca gittim veya işte küçüklüğümde Kur'an kursuna gitmiştim diye bunlara güveniyorsa, İslam'ı çok iyi bildiğini vehmedip de zulmünü görmezden geliyorsa, benim ona söyleyecek bir sözüm yok hocam. Söyleyeceğim şey ayette hadisti zaten.
Tabii.
Çünkü korkun, kıyamet günü zulüm karanlık olarak karşınıza çıkacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söyleyecek bir söz yok hocam. Burada ben işçilerin sendikalaşmaları, örgütlenmeleri kanun himayesinde mümkün. Patronlar da işveren sendikaları kuruyorlar. Ben işçi kardeşlerimize üçüncü şahısları, yani kendi fabrikalarından olmayan birilerini senede 2 defa, 3 defa dış denetlemeci gibi getirip fabrikalarında muhasebe yaptırmaları yönünde tavsiyede bulunuyorum. Mesela 2-3 tane hoca heyetine, biri sosyolojiden anlayan biri olsun.
Bunu işverenlere
diyorum.
Söylüyorsun.
Yani çağırın 3 tane, biri hoca efendi olsun, biri akademik kimliği olan biri olsun, bir de iş dünyasından birini alın. Adamlara ücret takdir edin. 3 gün sizin fabrikanızda gelip nasıl mesela işte bilmem ne belgesi aldığında gelip denetliyorlar ya. Şimdi
evet.
9000 filan belgesi
evet.
aldığında. Gelsin, yarın ahiret hukuku açısından sıkıntı var mı bu fabrikada, yok mu? Hem işçi işveren olarak denetlesinler, hem üretim olarak denetlesinler. Sağlık olarak, bir de mesela sağlıktan anlayan biri gelsin denetlesin. Çıkarıp da bunlara da işte günlüğüne 1000 şu kadar mı ne veriyorsun, hiç önemli değil. Eğer ahiret derdi varsa bir insanın, bir patronun bunu yapması onun lehine hocam.
Aynen hocam.
Psikolojik olarak kendi rahatlayacak.
Evet.
İşçiler de ya bu adamların işte filan ilçenin müftüsünü getirdiler. Kendini denetlettirdiler adamlar.
Bizi dinlettirdiler. İşçilere derdimizi sordular.
Sıkıntı var mı dedi. Patron sen gelme bizimle biz konuşacağız desin mi? Hür bir ortamda yaptı. Evet, tam bir evet. Mahkeme bilirkişi heyeti gibi. Ben bunun Müslüman karakteri, Müslüman kimliği açısından müthiş bir fazilet olduğunu
çok güzel
görüyorum.
Hocam, çok böyle tavsiye ediyorum. Yeni bir şey bu yani.
Yani bunu tavsiye ediyorum işveren kardeşlerimize böyle yapın diyorum.
Ya şimdi buradan bizi dinleyen hakikaten böyle insanlarımız olduğunu düşünüyorum. Bu onların dünyasına da yeni bir ufuk açacaktır.
Tavsiye ettiklerimden sonra hemen tabii ilk cümle ne oluyor biliyor musunuz Ahmet Bey? Evet. Hocam tamam sen bir heyet hazırla gel haftaya diyor. Yo olmadı şimdi. Beraber çay içiyoruz biz.
Evet.
Sen canın sıkılınca hocam geliyorum diye bana telefon ediyorsun. Çay içiyoruz. Evine davet ediyorsun
muhabbet
beni.
Muhabbet ediyoruz dost.
Ben seni denetlemem.
Evet.
Denetleyemem.
Evet.
İlk defa görüşmüş olsaydık olurdu.
Evet.
Ben bir defa %3, %5 seni haklı göreceğim hep. Lan, hocayla oturup çay içen bir adam.
Evet.
Yani bunu daha bir sosyal kimliği olan ve senden uzak birisini çağır. Senin önüne dosyayı koysun. Verin ücretimi gidiyorum desin.
Evet.
Yani ön muhasebe yapılıyor ya devletin muhasebesinden önce bir ön muhasebe yapılıyor. Bir ön muhasebe gibi yapmalı. Mesela sen çok mekanik bir şey üretiyorsan bir de mühendis al bunların içine.
Evet.
Veyahut da çok mesela tarımsal bir şey üretiyorsan bir gıda mühendisi al. Yani bu heyet en az 3 kişi olmalı. 5 kişi olması
ya
çok daha ideal.
Müslümanlar bunu yapsa hocam değil
hocam
mi?
İşte
o zaman
Müslüman
Avrupa
yapsın.
Biz ha değil
Müslüman
mi?
Müslüman yani, bunu yapsın.
Avrupa bizden alsın yani bu şeyi.
Hocam Ömer hikayeleri anlatarak olmuyor bu işte.
Evet.
Ömer bu işte.
Evet.
Kendinin muhasebe ettiren, sorgulama yapan, bana ölümü hatırlatın diyen Ömer'in peşinden gidiyoruz biz. Bu Ömer Müslümanlığı diye bir kalite peşinde koşacağız herhalde biz artık.
Onu, onu yazacaktınız değil mi?
İnşallah çalışıyorum. Şu anda çalışıyorum.
Güzel,
Ömer
inşallah.
Müslümanlığı üzerinde çalışıyoruz. Yani Ömer'in ciddiyetiyle Müslümanlık.
Evet.
Şimdi burada çok dallandırırsak biz sanayi tesisine dalarız burada.
Yok,
ama
iyi gidiyor hocam. Evet.
Özellikle işçi işveren meselesinde
bir şeyin altını çizdim. Ahiret derdi.
Dert yani olarak
ahiret
olacak.
Ahiret derdi.
O olmayana işte bunu, benim söyleyecek bir şeyim yok hocam.
Dedim bir altınolukta da bir kapak yapalım inşallah hocam. Bu ahiret derdini taşıyalım. Yani bu işveren içinde, işçi içinde, herkes için. Evet.
Hepimiz. Evet. Ya herkes için hocam biz ahirete doğru giderken
tabii,
takılıp kalamayız bu dünyada.
Evet.
Tevbe suresinde bir ayet var hocam. Rakamını şu anda hatırlamıyorum. Size ne oldu ki yere çakılıp kaldınız Allah-u Teala.
Evet.
Yere çakılmak deyimi sakaltum ilel ard. Eradîtum bil hayâti.
Savaşa çağrıldı.
Cihada çağrıldığınızda yere çakılmak yani yolunuz cennete doğru giderken niye çakılıp kaldınız?
Çakılıp kaldınız.
Yani ahiret derdi yoksa bir insanı çakılıp kalıyor. Bulunduğu yere çakılıp
hayatın
kalıyor.
Hayatın anlamını kaçırıyor o zaman. Evet.
Bu sebeple özellikle bizim Müslüman olarak kendi muhasebemizi yapıyor olmamız lazım. Ama burada biraz önceki teklifimiz şunu gerektiriyor. Hocam insan oğlunun rızasını almak mümkün değildir. Ne işçinin ne patronun.
Bir vadi dolusu.
Ben bir işçi işveren kardeşimiz 700'e yakın işçisi vardı. Dedi ki hocam dedi bu ara işçi alma dönemi bizim dedi yeni bir yer açıyoruz dedi. Senin dedi referansın olan herkesi alırız dedi. Var mı senden işçi? Dedim ne özellik arıyorsun dedim. Dedi hocam tek özellik arıyorum dedi. 2 ay sonra benim paramı saymayacak dedi.
Evet.
Her şeyi kabul ederim bunu kabul edemiyorum dedi.
Evet.
Ya yüze anlaşıyoruz dedi. 2 ay sonra sen daha çok kazanıyorsun bunu 110 yap diyor bana diyor. Ya biz anlaştık 1 sene bu devam edecek bu anlaşmamız.
Evet.
Benim paramı saymayan işçi istiyorum diyor.
O da ilginç bir şey.
Bu da enteresan.
Enteresan.
Benim paramı saymayacak diyor.
Psikoloji.
Yani insanoğlunu ne patron ne işçi memnun etmek mümkün değil.
Evet.
Hiç mümkün değil. Yani insanoğlu Peygamber Aleyhisselam'ın bile yakasına tuttu daha fazla versene bana dedi yani.
Adil ol dedi.
Yani bu.
Ya.
Burada hocam işte en baştaki sözüme dönüyorum. Çevre şartlarını, yasal ortamı, taamülleri dikkate almak gerekiyor.
Evet.
Mesela
eğer, 5 dakikalık bir süremiz var hocam. Böyle bir inşallah toparlayalım.
Bu da bir hak ama hocam. Beni hep sonunda sıkıştırıyorsunuz. Yok, bu sefer yani, benim hakkım oluyor.
Sizinle helalleşiriz hocam Allah'ın izniyle.
Şimdi hocam evet. Mesela teamülen çekirdekten gelen bir işçi diplomalı bir işçiden daha iyi yapar.
Alaylı mektep
gibi. Evet. Böyle bir anlayış var. Mesela inşaatlarda çalışmış bir kalfa mühendisten daha iyi yapar. İki, diploma para demektir. Dolayısıyla bu inşaatta çalışmamış ama diploması var.
Evet.
Dolayısıyla bu da bir hak. İkisi de örf, dikkat ederseniz. Evet. Üç, bu ikisini de birleştirmiş adamın farkı var. Hem evet, tecrübesi var.
Doğru.
Hem diploması var. Şimdi ortada bir teamül var. Bu teamülü toplum kabullenmiş. Diploma para kardeşim. Adam şu kadar sene okumuş diyor.
Evet.
Çocukluktan beri bu adam harç kavuruyor. Dolayısıyla bu çok iyi biliyor bu işi.
Usta herhangi ya. Bir,
usta ya. Usta. Usta. İkisini de birleştirmiş. Şimdi bir fabrikada birine 300, birine 400, birine de 500 veriliyor olabilir.
Evet.
Bu bir kul hakkı değildir.
Evet. Ücretlerin farklılaşması kul hakkı değil. O sözleşmeyle.
Sözleşmeyle sabit. Evet. Yani patronun kabiliyetleri ücrete dönüştürmesi.
Evet.
Patron açısından bir haksızlık değildir diğerlerine karşı. Çünkü biz 200 tane bardak almıyoruz ki, 200 tane insan çalıştırıyoruz.
Tabii.
Yani mesela ben bir tekstil atölyesinde böyle bir teftiş gibi değil de gör dedi hocam. İlk soru dedim ki, çok bayan çalıştırıyorsun dedim ya. Ne yapıyorsun bu kadar bayanı dedim. Evde anne bırakmadınız siz dedim. Dedi hocam ben ne üretiyorum dedi burada. Perde kumaşı üretiyorsun dedim. Evet dedi, perde kumaşı üretiyor. Hocam burada bak 50 taneden fazla bayan var. Üretilen kumaşı izliyorlar dedi. Buraya 50 erkek getir. 100 metrede 20 defo çıkar dedi.
Doğru.
50 bayan getiriyorsun, 100 metrede bir defa defo çıkıyor dedi. Nasıl oluyor dedim ya. Hocam dedi, kumaştaki defoyu bayan görüyor, erkek görmüyor dedi. Şimdi ben de şimdi altta kaldım tabii. Evet. Dedim ki peki dedim, niye bayana ucuz maaş veriyorsun bu kabiliyetine rağmen? Durdu. Nereden biliyorsun dedi. Bayanlar ucuz çalışıyorlar dedim. Öyle değil. Benimkiler pahalı çalışıyor. Bunlar gitti mi ben iflas ederim. Çünkü bunu biliyorlar dedi.
Güzel.
Anlaştık. Kabiliyetini biliyor iki tarafta. Kadın farkını istiyor. Ben olmasam sen erkeğe bu kaçık ipi bulduramazsın diyor.
Evet.
Bu farkı da istiyor. Hiçbir sakınca yok.
Evet. Evet.
Hak nerede ihlal oluyor? 3 deyip 2,5 vermekte.
Evet.
Ben sana 100 ton eşyayı bir senede taşıttıracağım deyip 105 ton taşıttırmakta.
Evet.
Bu sebeple ciddi kontratlarla, sözleşmelerle ve sözleşmeye sadık kalarak yer yer fahri hakemler getirip o hakemlerin ittifakına müracaat ederek ve sonuçlarına razı olarak işçi ve işverende kıyamet sorunu kalmaz Allah.
İnşallah.
Yok, bu böyle yapılmazsa hesaplaşma yerine gidiyoruz.
Evet.
Sadece namazlar sorulmayacak. Kulakları da belki de ya, namazdan önce sorulacak.
Ya, hocam çok önemli. Allah razı olsun.
Amin.
Çok
hocam.
Önemli şeyler koydunuz önümüze. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçülerin sonuna geldik. Önemli bir işçi işveren hukuku, işin hukuku konusunda önemli değerlendirmeler yaptı muhterem Nurettin Yıldız hocamız. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.